Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyor. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, ülkemizi, vatanımızı, İslam alemini, bütün dünyayı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Her türlü şerlerden, kötülüklerden bizleri, bütün İslam alemini muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemek adabı ile ilgili hem örnek davranışlarını, hem sözlerini, hem tavsiyelerini işlemeye devam ediyoruz. Tabii her gün bir insan olarak, bir kul olarak bunları yapıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz, yemek yiyoruz, ikram ediyoruz. Yani sürekli hayatımızın ayrılmaz bir parçası yemeler, içmeler. Bunların Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettiği gibi, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapma vazifemiz var. Çünkü Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor ve bunun en güzel, en güzelini de Efendimizin uyguladığını, tatbik ettiğini, onun yaptığının en güzel davranış olduğunu da biliyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin israf edilmemesini, yemeğin zayi edilmemesini ve önümüze konan yemeklerin yediğimiz miktarını yedikten sonra kalanının zayi edilmemesini, bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemeyeceğimizi ve o noktalarda israf olmaması, yemeğin zayi olmaması için de dikkatli olunması gerektiğini bize öğretiyor. Hatta elimizden düşen bir lokmanın bile zayi edilmemesini, onu bir şekilde değerlendirmeyi tavsiye ediyor. Bu kadar önemli. Çok zengin olanlar, çok bulanlar bu tür şeyleri küçümseyebilir. Böyle hakkımız yok ama küçümseyebilir. Ama Efendimiz Aleyhisselam bütün bir insanlığa bakıyordu, nazar ediyordu. Sadece yaşadığı yere, yaşadığı topluma, oradaki muhtaç insanlara değil, dünya üzerinde yemeye, içmeye muhtaç olan bütün insanlara dikkate alarak Efendimiz hareket ediyordu, sözünü ona göre söylüyordu. Çünkü bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdi sevgili Peygamberimiz. Biz bol bulabiliriz, bir kısmını yer, bir kısmını zayi edebiliriz. Lokma düşer, onu atabiliriz, ne olacak falan diye düşünebiliriz ama o zayi ettiğimiz lokmaya muhtaç olan nice insanlar olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Şimdi haberlere bakıyoruz. Kıtlık sebebiyle o Etiyopya'da Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesini gönderdiği, sahabenin hicret etmiş olduğu Habeşistan, o bölgelerde yine Somali, Afrika ülkelerinin pek çok yerinde milyonlarca insanın açlıkla boğuştuğunu ve açtan öldüğünü her gün haberlerden görüyoruz. Dolayısıyla yani her bir lokmaya, her bir yudum suya muhtaç olan nice insanların olduğunu da biliyoruz. Hem içecek temiz suya, hem yiyecek ekmeğe muhtaç olduğunu da biliyoruz. Bunun haberdar oluyoruz. Bunun haberlerini her gün izliyor ve okuyoruz. Bütün bunları göre göre israf etme lüksümüz kesinlikle yok. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar isabetli ve doğru olan şeyi söylediğini, bize öğrettiğini de anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra parmaklarını 3 kez yaladığı ifade ediliyor. Ve bu yönde sahabi-i kiramın rivayet ettiği bilgiler var. Maruf olan epey elimizde bilgi var bununla ilgili. Bazı insanlar yemekten sonra böyle parmakların yalanması meselesini diyor ki o dönemde böyleydi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam da eridiği yemeğini yedi. Sahabe de böyle yedi. Bunu da çok da abartmaya gerek yok. İlla elle yemek yenecek tarzında bir sünnet, bunu sünnet olarak yaygınlaştırmak, benimsemek, o da belki şart olmayabilir gibi düşünenler vardır. Hemen şunu söyleyelim. Dünyanın pek çok yerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde olduğu gibi, Efendimizin yaptığı gibi el ile yemek yemek yaygın bir şekilde devam ediyor. Yani bizim de tecrübelerimiz var. Özellikle Orta Asya'dan, Kazakistan, Kırgızistan, Uygurlar'dan oradaki insanların bir örf, adet, gelenek olarak yemeklerini güzelce ellerini tertemiz yıkıyorlar ve yemeklerini güzel elleriyle yiyorlar. Güzel parmaklarını yalıyorlar. Sonra peşinden güzelce ellerini yıkıyorlar. Fevkalade de yemekten lezzet alıyorlar. Dolayısıyla bunu Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sünnetini ona göre bir fıtri sünnet olarak belki yemek yerken yemeğin lezzetini alma ve daha sağlıklı bir şekilde o yemeği yeme açısından buna bir bakmamız lazım. Çünkü burada bir uygulama var ve bu uygulama olmuş bir uygulamadır. Yani uydurulmuş bir şey değildir. Bununla ilgili o dönemin örfü, adeti, uygulaması bu istikamettedir ve maruf olan bir şeydir, meşhur olan bir şeydir. Böyle bir şey yoktu. Efendimiz kesinlikle elle yemek yemez. Efendimiz yedikten sonra parmağını yalamaz. Böyle yemeğin başında parmaktan yalayan bir insan görüntüsü hiç de hoş olan bir görüntü değil gibi meseleye böyle yaklaşamayız. Yaklaşmamamız lazım. Bunu Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın uyguladığı, bir peygamber olarak, üsve-i hasen olarak uyguladığı bir yeme tarzı olarak ele almamız lazım. Dolayısıyla tabii farklı izahlar yapılabilir. İşte o dönemde çatal kaşık gibi yemek aletleri bulunmadığı ve yaygın olarak kullanılmadığı için yemekte ümit elle yenilmekteydi. O zamanki şartlara göre bundan daha tabii bir durum olamazdı. İslam yemekten önce ve sonra elleri iyice yıkama edebini italim ederek bu şekilde yemekten doğacak mahsulları bertaraf etmiştir gibi böyle izahlar yapılıyor. Nitekim güzelce yıkanan bir el metalden yapılan çatal ve kaşıktan daha temiz olduğu gibi sağlık açısından da daha güvenlidir. Bu uygulamadan hareketle günümüzde sünnet olduğu düşüncesiyle yemeği el yemeye de ısrar etmek veya kaşık varken el yemeği yanlış bir davranış olarak görmek tasvip edilecek bir durum değildir. Zira Müslüman her bakımdan temiz ve nezih bir davranış sergilemedir diyoruz. Ama bunların da ötesinde hayat tarzımızı, yememizi, içmemizi, oturmamızı, hatta yemeği elle yemeye varıncaya kadar, Efendimiz gibi yemeye varıncaya kadar bunların hepsini şöyle Resulullah ile aynileşmenin çok önemli, çok zararlı olduğunu inanan müminler olarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'la Havz-ı Kevser'in başında buluşmayı hayatımızın en büyük hedefi olarak belirlemiş insanlar olarak Efendimiz Aleyhisselam'la Livaul Hamd sancağı altında buluşmayı en büyük gaye olarak edinmiş, cennette Efendimiz'e yakın olmayı en büyük gaye edinmiş Müslümanlar olarak yememize, içmemize, giymemize, yaşantımıza tekrar o gözle bir bakmak ve tekrar o hususları şöyle bir ciddi manada gözden geçirmek ve bunlar içerisinde Allah Resulü'ne yakın olmanın yolları nelerdir, nasıl yapsak yakın oluruz diye her bir davranışımızı, her bir hal ve hareketimizi gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Biz Efendimizin bütün sünnetlerine, giyimine, kuşamına, misvağına, parmaklarını yalamasına, oturmasına ve yemesine varıncaya kadar, içmesine varıncaya kadar biz Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ı hep bu gözle takip etmek, hep bu şekilde onu anlamak, anlamaya çalışmak mecburiyetindeyiz. Eğer bölmeye çalışırsak, ya Resulullah'ın işte efendim daha yemesini bırakalım da şurasına bakalım, giymesini bırakalım şurasına bakalım, şuna bakalım, şunu bırakalım şuna bakalım gibi bölmeye başladığımız zaman kişi de kalbiyle, kafasıyla, iç dünyasıyla, ruhuyla, hayatıyla Resulullah ile bütünleşme yollarını biz kendi elimizde kapatıyor olabiliriz. Kişinin rabıtasını, Resulullah'ın rabıtasını kendimiz koparıyor olabiliriz, kesiyor olabiliriz. Dolayısıyla bunları hemen böyle bunları kategorize ederek şu gerekli, şu gereksiz, şunu alalım, şunu atalım gibi Allah Resulü'nün hayatına bu nazarla yaklaşmanın ben sakıncalı olduğu kanaatini taşıyorum. Her ne kadar o parmakla elle yemek yemeye, parmakları yalamaya, farklı gerekçeler bulmaya, göstermeye çalışsak da bizim için asıl olan her halimizde Resulullah'ı onun izinde olmak, onu tatbik etmek, ona uymak, onun gibi olmak, onunla aynileşmek, her şeyimizin ta kalbimizin atışına varıncaya kadar, duygularımıza varıncaya kadar Resulullah ile aynileşmek, bunun bizim hayatımızda çok büyük bir gaye olduğu şuurunda olmak, o gözle o hayata, o ömre, o Resulullah'ın sünnetine, hayatına bakmak gereklidir diye düşünüyorum. Muhterem dinleyenlerimiz, yine yemekle alakalı dinimize baktığımız zaman dinimiz İslam, altın ve gümüş kaplar içerisinde yemek yemeyi haram kılmıştır. Huzeyfe radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saf ipek elbise giymeyiniz, altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyiniz, bu tür tabaklardan yemek de yemeyiniz. Burada bir izah var, o izahı okuyayım yine efendim, kalan bir şey olursa onu da izah etmeye çalışalım. İslam altın ve gümüşten yapılmış yiyecek ve içecek malzemeleri ile diğer ev eşyasının kullanılmasını hem erkek hem kadınlara haram kılmıştır. Tekrar ediyorum. İslam altın ve gümüşten yapılmış yiyecek ve içecek malzemeleri ile diğer ev eşyasının kullanılmasını hem erkek hem kadınlara haram kılmıştır. İlgili hadislerdeki nehyin haramlık ifade ettiğinde alimlerimizin ittifakı vardır. Bu nehi, bu yasaklama mutlak olup bazı maddeler ile bazı eşyalar bu yasağın dışında bırakılmamıştır. Huzeyfe radıyallahu anh Medayin şehrinde bulunduğu sırada oranın önde gelenlerinden biri kendisine gümüş bir bardakta su getirmişti. Huzeyfe bardağı sert bir tavırla getirene iade etmiş ve sana bu bardakla su getirmemeni defalarca söylemiş olmasaydım şimdi böyle davranmazdım diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Harir ve dibaç adıyla anılan ipekli kumaşlardan yapılmış elbiseler giymeyiniz. Altın ve gümüş bardaklardan su içmeyiniz. Altın, çanak ve tabaklara konan yemekleri yemeyiniz. Bu eşya dünyada kafirlere ait zinet eşyasıdır. Ahirette ise bizim zinet eşyamız olacaktır. Müslim Libas 4. Sadece süs eşyası olmak kaydıyla evde altın ve gümüş kaplar, tablalar ve benzerleri bulundurmak caizdir. Saf altın ve gümüşten üretilmemiş, bu ikisiyle yaldızlanıp süslenmiş eşyanın kullanılması da haram değildir. Süs için olmamak kaydıyla ihtiyaçtan dolayı dişleri altına kaplatmak veya altından diş yaptırmak haram değildir. Nitekim Arfece bin Esad ismindeki sahabenin burnu cahiliye döneminde cereyan eden Kilab harbinde kesilmiş, o da gümüşten bir burun taktırmıştı. Peygamber Efendimiz kendisini görünce altından bir burun yaptırmasını tavsiye etti. O da altından bir takma burun yaptırdı. Ebu Davud Tirmizi'de geçiyor. Çünkü altın sağlık açısından daha münasip ve koku yapmayan bir madendir. Nitekim günümüzde de vücudun herhangi bir yerine bir maden konulması gerektiğinde altın veya platin konulmaktadır. Böyle bir izah var burada. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu husus dinimizde böyle. Burada ülemamız bu ayetleri, bu hadis-i şerifleri böyle anlıyor, böyle yorumluyor. Bize bunu tavsiye ediyor. Biliyoruz ki hayat dünya hayatından ibaret değildir. Hayat, esas hayat وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبْ veya لَعِبٌ وَلَفْ iki şekilde geçiyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ لَيْهَ الْحَيَوَانِ ahiret hayatı, esas hayat ahiret hayatıdır. Dünya fanidir, geçicidir, ne zaman biteceği belli değildir. Her an bitebilir. Ölümlüyüz, faniyiz ila ahirihi. Dolayısıyla biz bu dünyada ebedi kalmak için gelmedik. Kimse ebedi kalmadı ve ebede kalmayacak. İnneke meyyetun ve innehum meyyetun. Ey Resulüm, onlar senin ölümünü bekliyorlar. Sen öleceksin. Ama onlar da ölecekler. Ve ma cealna li beşerin min kablikel hult. Senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Efe imitte fehumul halidun. Sen o öldüğün zaman onlar baki mi kalacak? Dolayısıyla bu hayatta niye ben altın kullanmayayım? Niye gümüş kullanmayayım? Niye ipek giymeyeyim? Bunu efendim kafirler mi giyecek? Allah bizi bunun için niye bundan mahrum etsin? Bundan bizim de hakkımız var. Bizi de bundan istifade edebiliriz gibi insanların farklı düşünceleri olabilir. Ama biz bu dünyada bir imtihan için dünyaya geldiğimizi ve bu imtihanı kazanmak için gayret gösterdiğimizi, onu kazandırsak ne ala. Ama kazanmadığımız zaman çok büyük bir kaybımızı beklediğini biz farkında olan Müslümanlarız, müminleriz. O bakımdan buradaki dinimizin emirlerini o gözle değerlendirmemiz ve buna dikkat etmemiz gerekir. Bu insan dünyada altın kaptan, gümüş kaptan yemek yemese bir şey olmaz ona. Yani bakırdan yesin veya alüminyumdan yesin, başka demirden kaşık kullansın, o şekilde de olabilir. Helalinden yesin, harama dokunmasın. Burada yine bize yetecek ihtiyaçlarımızı, arzularımızı karşılayacak çok şey, mübah olan şeyler çok fazla. Gelip de ona takılmamak lazım. Ve dinimiz neyi söylüyorsa, eğer bunun doğru olarak bunu biliyorsak, öğrenmişsek, ona göre hareket etmek, davranmak bizim için her bakımdan en faydalı olan işi yapmışız ve yapıyoruz demektir. Çünkü kıymetli dinleyenlerim, bizim için en önemli şey haramlardan uzak durmak, Allah'ın razı olmadığı amellerden, niyetlerden, işlerden uzak durmak, Allah'ın razı olduğu işleri yaparak Cenab-ı Hakk'ın rızasına, sevgisine, cennetine layık kullar haline gelmek. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tavsiyesi, yemeği mümkün mertebe takva ehli kimselerle yiyip şerirlerin sofralarından uzak durmakla alakalı Efendimizin tavsiyeleri var. Çünkü yemek yemek aslında bir ibadettir. Kulluğun bir gereğidir. Hatta bütün kulluklar da ona bağlıdır. Çünkü insan yemek yiyecek, karnını doyuracak, enerji elde edecek, onunla namaz kılacak, onunla koşturacak, cihat yapacak ilahirihi. İşin enerjisi, elektriği yemekten gelmektedir. Dolayısıyla onu yemeği yerken yemeğin pişirilmesinden, konmasından, hatta o yemeği beraber yediği insanların halinden, orada ya insan ondan feyiz alacak veya oradan bir kasvet yüklenmiş olacak. Şerirlerin sofralarından da insan uzak durması lazım. Çünkü oralardan da insana büyük kasvetler gelebilir. Bahaüddin Nakşibend Hazretleri'nin tekkesindeki hal ve hareketleri, onunla ilgili menkıbeler çoktur. Diyor ki, hep bir ekmeği kendisi pişirirdi. Talebelerinin yediği ekmeği de kendileriyle hamur yoğurur ve pişirir ve ikram ederdi. Niçin böyle yapıyorsun diyenlere, yemek çok önemlidir. Onun feyizle, besmeleyle, feyizde pişmesi lazım ki yiyenlere feyiz olsun derdi. Zaman zaman da bu Allah dostları öfkeliyken hamuru öfkeliyken yoğuran, yemek pişirirken öfkeli olan insanların hallerine muttal olunca onlardan yemek istemezlerdi. Oradan gönüllerimize bir kasvet gelir, bir sıklet ağırlık gelir diye. Dolayısıyla o insan da kiminle beraber oturduğuna, ne yediğine ayrıyeten dikkat göstermesi gerekiyor. Alkollü içecekler ve benzeri haramların bulunduğu sofralara oturmak da haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın buyurmuştur. Tirmizi Edeb 43. Efendimiz böyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın. Alkollü mamullerin çok yaygın olduğu günümüzde Müslümanlar son derece dikkatli davranarak içki bulunan yerlerde yemek yememeye ve bu tür yerlerden alışveriş yapmamaya gayret etmelidirler. zaruret olmadığı halde maslahat icabı diyerek ihmalkarlık gösterilmemelidir. Tabi kitaplar böyle yazıyor. Biz ayetlerden bunu okuyoruz, hadislerden bunu okuyoruz, örneklerden bunu okuyoruz ve dinimiz bize bu yolu gösteriyor. Ve doğru olduğunun da bu olduğuna kanaat de getiriyoruz. Çünkü Allah bir şeyi haram kılmış ve bir başka birisi onu işliyor. O kişinin o haramı işlemesine biz şu veya bu şekilde destek vermiş oluyoruz. Yani içinde içki bulunan bir bakkaldan, bir marketten alışveriş yaptığımız zaman o kişinin, yani uzaktan da olsa, tamam belki aldığımız şey helal olan malzemelerdir, yiyeceklerdir. Oradan içki satın almıyoruz. Ama orada Allah'ın haram kıldığı şeyler satıldığı halde oradan alışveriş yaptığımız zaman bir manada onun yaşamasına destek vermiş oluyoruz. Onun devamına destek vermiş oluyoruz. Yani sen bu halinle devam edebilirsin. Ben de alışveriş yaparak sana destek oluyorum diyerek, yani karınca misalinde olduğu gibi safımızı belirleme açısından sanki o haramın işlenmesine o safta yer almış gibi gözüküyoruz. Yani halbuki Cenab-ı Hak bizden efendim safımızı belirlememizi istiyor. Sen Allah'ın haramının işlenmesini istiyor musun, istemiyor musun kardeşim? Hayır, kesinlikle istemiyorum. Peki burada içki veya başka haram mamuller, domuz eti gibi ilahireyi satıldığı halde sen niye burada alışveriş yapıyorsun? Ya ben haram şeyi satın almıyorum. Patates alıyorum, ekmek alıyorum şu bu gibi. Yani her ne kadar bazı bahanelerin arkasına sığınsak da, mazeretler üretsek de, orada daha bunun temizini yapan marketlerimiz, dükkanlarımız, bakkallarımız varken bir Müslümanın sırf o diğer içki satan, haram malzeme satan insanları bu işten vazgeçirmeye icbar edecek, zor olacak bir tavır sergileme açısından onları terk etmek ve helal olan yerlerden bunu almak gerekir. Biraz derin düşündüğümüz zaman orada safımızı belirleme açısından, Allah'ın haramları karşısında net tavır belirleme, sergileme açısından bunun da önemli olduğunu söyleyebiliriz kıymetli dinleyenlerim. Tabii bazen insan zor durumda kalabilir. Onu da belirtmekte fayda var. Biz bir müddet ortasında kaldık. Bişkek'te, Kırgızistan'da kaldık. Orada yaygındı. Türkiye'de bazı bölgeler var. Biraz kıyı sahiller, kıyı şeritleri. Oralarda da tabii belki şimdi biraz daha böyle içki satmayan marketler, içkisiz lokantalar yayılmaya başladı. Yani Müslümanlar rağbet o yerlere rağbet gösterince onlar artıyor, diğerleri azalıyor. Ama belki zaman zaman bir bölgede bir lokma yemek için, bir şey yemek için içkisiz bir yer arayıp da bulamama durumuyla karşılaşan insanlar, kardeşlerimiz olabiliyor. Onun hatıralarını dinliyoruz. Yani zaruret olduğu zaman buna bir şekilde belki bir müsamaha gösterilebilir ama hele hele zaruret olmadığı halde böyle içkili yerlerden alışveriş yapmanın bir ihmalkarlık olduğu, bir gaflet eseri olduğunu da unutmamak lazımdır. Kıymetli dinleyenlerim, yemek yerken bir yere dayanmak uygun bir hareket olarak görülmemiştir. Tabii biz bu edebi nereden öğreniyoruz? Efendimizin sözlerinden, Efendimizin davranışlarından öğreniyoruz. Bu prensibi dile getirirken veyahut da bu hükmü çıkarırken mutlaka altında Resulullah Efendimizin bir uygulaması, bir sözü olduğunu unutmamamız gerekiyor. Vehb bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurmuştur. Buhari Et'eme 13. Buhari'nin Et'eme yani yemekler kitabının 13. babında orada böyle bir rivayet yer alıyor. Ben bir yere dayanarak yemek yemem. Ben böyle yaparım. Ve sahabenin de bize naklettiği diğer olaylara baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle oturup arkasını bir yere dayayıp ya bir sandalye olabilir, taht gibi, kürsü gibi olabilir veya yerde oturup arkasını duvara dayayarak yemek yediğiyle alakalı bize hiçbir bilgi aktarmıyorlar. Nasıl aktarıyorlar? Efendimiz şöyle oturmuştu. İşte sağ ayağını üzerine oturmuştu, sol ayağını dikmişti şöyle veya bağdaş kurmuştu veya dizleri üstüne oturarak şu şekilde yiyordu. Hep Efendimizin yemeğin başında mübarek sırtlarını bir yere dayamaksızın, dayamadan yemek yediğiyle alakalı bilgiler var elimizde. Yani ben Allah Resulü'nü gördüm sallallahu aleyhi ve sellem, arkasını şöyle duvara dayamıştı. Orada rahat rahat hem yiyor hem de sırtını dayamış rahat bir şekilde yiyor. Ağzındaki yiyeceği çiğniyor, şöyle şöyle yapıyordu diye bir manzara sahabeden bize nakledilmiyor. Halbuki eğer sahabe-i kiram böyle bir durumu görselerdi, şundan eminiz ki onu mutlaka kaydeder, mutlaka nakleder. Çünkü onun hal ve hareketlerinin ümmet için sünnet olduğunu, ümmet için bir yol gösterici olduğunu en iyi onlar biliyorlardı. Elimizdeki hadis rivayetleri, sünnet bilgisi, siyer bilgisi bize şunu gösteriyor ki o mübarek nesil, sahabe nesli Efendimiz'den ne gördülerse onu hiç yorumlamadan gördükleri şekilde bize aktarmışlar ve bize büyük bir miras bırakmışlardır. Onun hareketle şimdi ben yaslanarak yiyorum ne olacak halim? Ya bu oturuşumuz yaslanarak yersek belki buna haram diyemeyiz. Ama bu oturuşumuz, bu yiyişimiz Resulullah'ın sünnetine uygun değil. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya haram mı hocam? Yemeği mi böyle? Yani meseleyi sadece haram helal noktasına değerlendirmeyelim. İşin sünnete ittibası var. Peygamberimiz gibi yapmak var. Resulullah Efendimiz'de bir rabıta halinde olmak var. Onu hatırlamak var. Kim bilir Efendimiz'in oturuşunun bizim kalbimiz, ruhumuz, maddemiz, manamız açısından ne kadar faydası var? Bunu biz bilmiyoruz. Yani o sünnet-i seniyedeki, Efendimiz'in uygulamalarındaki, Cenab-ı Hak emirlerindeki hikmetleri onun yaptığımız zaman ne fayda sağlayacak, yapmadığımız zaman neler bizden götürecek, bunun hesabını yapabileceğimiz elimizde bir ölçümüz, bir tartımız yok kıymetli dinleyenlerim. Çünkü Cenab-ı Hak diyor, siz içki içmeyin diyor. Diyor ki ya istem ne olacak, bir şey olmaz. Hayır. Onu içtiğimiz zaman onun bizim dünyamızda nasıl tahribatlar yaptığının bir kısmını biliyoruz ama bilmediğimiz nice tahribatları var. Ta genlerimize varıncaya kadar, deryamıza varıncaya kadar, tohumumuza, nutfemize varıncaya kadar bizden gelecek nesli etkileyecek yönleriyle yani orada bir haramın, yanlış bir adımın, davranışın meydana getireceği yıkımın, tahribatın ne olduğunu bizim kesinlikle mümkün değil. Bunu ölçecek elimizde bir alet yok. Efendimizin bir sünnetini ihya etmenin, yaşamanın bize kazandırdığı dünya ve ukba açısından kazandırdıklarını da ne kadar büyük olduğunu ya ölçecek bir aletimiz yok. Biz onu doğru bir şekilde öğrenip tatbik etmekle mesul sorumluyuz. Bunu yapalım. Faydaysa onun ne kadar faydası varsa onu göreceğiz. Ama zararı varsa terk ettiğimiz bir şeyin onun da zararını göreceğiz. Onun için burada Allah Resulü'ne hikmetini anlayalım ve anlamayalım. Kayıtsız şartsız itaatin şart olduğu, farz olduğu ve bunun bizim için mahsa rahmet, bereket olduğunu unutmamamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. İşte Efendimizin bir yere dayanarak yemek yememesi de bunların bir tanesi. Resulullah Efendimiz aleyhisselam yemek yerken bir yere dayanmazdı ve ben bir yere dayanarak yemek yemem buyururdu. Böyleydi, Efendimiz böyle yapıyordu. Kardeşim sen, ben hadisi okuyorum. Allah Resulü'nün halini size aktarıyorum, kendini duyuyorum. Bundan sonra bize kalmış şey. İster yatarak ye, ister dayanarak ye. Ne yaparsan yap ama bilelim ki en güzel oturuş şekli budur. En güzel yemek yeme şekli budur. Dayanmadan, sırtımızı bir dayanmadan yemek yemek hem mana açısından hem maddesinden en güzeli de budur. Efendimiz böyle yapmıştır. Biz de böyle yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim menfaatimize olan husustur. Abdullah bin Büsr radıyallahu anh diyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir miktar koyun eti ikram etmiştim. Efendimiz onu yemek üzere diz çökerek oturdu. Orada bulunan bir bedevi bu ne biçim oturuştur diyerek hayretini ifade etti. Bunun üzerine Kefari Kehanet Efendimiz, şüphesiz Allah beni mütevazi ve kerem sahibi bir kul olarak yarattı, kibirli ve inatçı biri yapmadı. Efendimiz böyle, mütevazi bir kuldu, kerem sahibi bir kuldu, oturuşu her şeyi fevkalade mütevazi, fevkalade güzel, fevkalade kerem sahibi ama kibirli, inatçı birisi değil. Oradaki yemeğin başına oturuşu bile o bedevin ne kadar hoşuna gidiyor. Ne kadar mütevazi bir insan diyerek. Bu bakımdan kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak bizi her halimizde oturuşumuz, kalkışımız, yemek yememiz, yemek yerken dayanmadan yemek yememiz, diz çökerek yememiz ve oradan başlayarak bütün hal ve hareketlerimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakından takip etmeyi, ona uymayı, onun gibi olmayı, rabıtamızı kuvvetlendirmeyi, hayatımızı onun sünnetiyle tezyin etmeyi, rüyalarımızı onun cemalini görmekle tezyin edebilmeyi ve böyle bir ahiret yolculuğuna kararlı bir şekilde devam edebilmeyi bizlere lütfeylesin diyor. Hepinize tekrar hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.